Ayrım 4.
Adam kendisine dokunur, kadın klitorisine dokunur. Bir daha kimsenin oraya dokunup dokunmayacağını merak eder. İpleri kopmuş bir düğme gibi düşüp gidecek midir? Ya da penis faaliyet yokluğundan düşecek mi? Bir şekilde kalp tüm bunlara karşı ilgisiz görünüyor. Gözleri düşünün, ağlamaktan kıpkırmızı, akan bir burun, kurumuş bir ağız, elleri birbirine dolanmış ve kıvrılmış olarak tasavvur edin. Tırnaklar yenmiş, dirsekler aşınmış, göbek, kalçalar, kulaklar. Kalbi saymayın. 2-3 sözcüklü öyküler. Richard Costelans. Gelmiyor musun? Oğlan kızla tanışır. Akrabalarım öldü. Tanrı cöbert midir? Lastik çiğnedi. Daha cana yakınlaştı. Ama yaptık. Çaldın mı? Korkuya dayanmak. Tabiri caizse onu seviyor, hiç arkadaşı olmadı. Hayvan doğurdu, kırılganlığını yen. Bana numara yapma, Tanrı'yı gördü, kafanı kullan. Kadın delirdi. İlk dönemlerimizde iğrenç zorbalıklara izin. Anlamıyor musun? Kalbi dayanamadı. Mazeretleri vardı ama komikti ha. Birinci, ikinci, üçüncü. Onu düzdü. Atalarınıza güvenin, karanlıkta gezinirken. Çok kıza öyküler çağrıştırır. Kavga. Terence Heat. Sana söylediklerimi yapmadığın için müdür yardımcısını çağırmak zorundayım. Hayır, yapmayacaksın. Çocukla kadın kapıya doğru koştular. Önce çocuk ulaştı ve buzlu camın önünde durdu. Öğretmen durakladı. Kara tahtanın kenarından bir cetvel aldı. Havaya kaldırdı. Çocuk onu iki eliyle kavradı. Öğretmen direndi. Cetvel ön sırada oturan kız ve oğlanların başları üzerinde yarım daireler çizerek bir o yana bir bu yana gidiyordu. Çocuk öğretmeni kürsüye kadar iteledi. Sonra elindeki cetveli çekip aldı. Söylemeyeceksin. Cetveli havaya kaldırdı. Öğretmen geriye yaslandı. Tamam mı? Öğretmen yüzünü ellerinin arasına aldı ve hıçkırmaya başladı. Tamam mı? Peki söylemem. Çocuk bir an durdu, cetveli tahtanın kenarına bıraktı ve sırasına döndü. Öğretmen teneffüs zili çalana kadar ağlamaya devam etti. Ölmek. Dean Williams. Soyundum. Sevişmek istiyordum. Sevişmek istiyordum. Sevişmek istiyordum. Evet, sevişmek istiyordum. Karımla yatağa tırmandım. Benimle sevişmek istiyordu. Benimle her zaman sevişmek ister. Bu kez kendimi içine boşalttığımda onun olabildiğince içlerine vurduğumu hissediyordum. Aynı şeyi benimle her zaman sevişmek isteyen başka bir kadınla da yapmıştım. Birlikte aynı şeyi yaptığım başka bir kadın var. Başka bir kadın var. Başka bir kadın var. Benimle her zaman sevişmek isteyen 5 kadın var. Her an hazırdırlar. Ne zaman, ne, nerede olduğu önemli değil. Ama hazırdırlar. Hatırı sayılır miktarda param var. Her erkeğin sahip olmak isteyeceği fiziksel güzelliğe sahibim. Zekiyim. Yapmaktan hoşlandığım bir işim var. Ama kadınları hiçbir şeye değişmem. Onlarla yatmayı, onlara dokunmayı ve sevişmek istediğimde kabul göreceğimi bilmeyi. Hep böyleydim. Yıllardır böyle. Ne zaman öleceğim önemli değil. Hayatım boyunca arzuladığım şeyi elde ettim. Şimdi ölmeliyim. Evimde bir cinayet işlenmeli. Benim algılayamadığım birçok şey olmalı. Birçok şey. San Francisco'da hava durumu. Richard Bratigan. İtalyan bir kasabın çok yaşlı bir kadına yarım kilo et sattığı bulutlu bir öğleden sonraydı. Ne var ki öylesine yaşlı bir kadının yarım kilo etine yapacağını kim bilebilirdi ki? O kadar fazla et için çok yaşlıydı. Belki de onu bir arı kovanı için kullanmıştı ve evde et bekleyen gövdeleri tıka basa balla dolu 500 altın arısı vardı. Bugün nasıl bir et arzu edersiniz dedi kasap. İyi sığır kıymamız var, biraz yağsızdır. Bilemiyorum dedi kadın. Sığır kıyması farklı bir şeydir. Evet, yağsızdır. Kendim çektim. İçine bolca yağsız et koydum. Sığır kıyması iyiye benzemiyor dedi kadın. Evet dedi kasap. Sığır kıyması için uygun bir gün. Dışarıya bir bakın. Hava bulutlu. Şu bulutların bazıları içinde yağmur barındırıyor. Ben olsam sığır kıyması alırdım. Hayır dedi kadın. Ben sığır kıyması istemiyorum ve ben yağmur yağacağını sanmıyorum. Ben güneşin çıkacağını ve güzel bir gün olacağını umuyorum ve ben yarım kilo karaciğer istiyorum. Kasap afallamıştı. Yaşlı hanımlara karaciğer satmayı sevmezdi. Bu işte onu sinirlendiren bir şeyler vardı. Kadınla daha fazla konuşmak istemedi. İri, kırmızı bir parçadan yarım kilo karaciğeri gönülsüzce doğradı. Beyaz bir kağıda sardı ve kahverengi bir torbanın içine koydu. Bu onun için çok nahoş bir deneyimdi. Adam karaciğerin parasını aldı, üstünü verdi, çalışmak ve sinirlerine hakim olabilmek için et bölümüne geri döndü. Kemiklerini bir geminin yelkenleri gibi kullanarak çıktı yaşlı kadın caddeye. Sanki bir utku kazanmışçasına taşıdı karaciğeri çok dik dik yokuşun başına. Çok yaşlı olduğundan zor gelmişti ona yokuşu tırmanmak. Bitkin düştü ve tepeye ulaşmadan önce birçok kez durup soluklanması gerekti. Yaşlı kadının evi yokuşun tepesindeydi. Cumbasında bulutlu bir gün yansıtan yüksekçe bir San Francisco evi. Küçük bir güz çayırını andıran para çantasını ve yaşlı bir elma ağacının düşmüş dallarının yakınındaki anahtarlarını buldu. Ondan sonra açtı kapıyı. O aziz ve güvenilir bir dostuydu. Başıyla selamladı kapıyı ve eve girdi ve arılarla dolu odaya ulaşan uzun koridor boyunca yürüdü. Arılar odanın her yanındaydı. Arılar sandalyelerin üzerinde. Arılar ölmüş anne ve babasının fotoğrafının üzerinde. Arılar perdelerin üzerinde. Arılar bir zamanlar 1930'lara kulak vermiş kadim radyonun üzerinde. Arılar tarağının ve fırçasının üzerinde. Karaciğeri açıp hemencecik güneşli bir güne dönüşü veren bulutlu bir tabağa yerleştirdiğinde arılar ona yaklaşıp sevgiyle toplandılar çevresinde. Kayalar, Richard Shelton. Yaz geceleri dışarı çıkıp kayaların büyümesini izlemeye bayılırım. Sanırım bu sıcak ve kuru çölde başka yerlerde büyüdüklerinden daha fazla büyüyorlar. Belki de bu küçük kayaların burada daha hareketli olmasından kaynaklanıyordur. Genç kayalar büyüklerinin onlara salık verdiğinden daha fazla hareket etme eğilimindedirler. Çoğu genç kayanın anne babaların bir zamanlar sahip olduğu ancak yüzyıllar önce unuttuğu gizli bir tutkusu vardır. Ve bu tutku suyla ilgili olduğundan asla sözü edilmez. Büyük kayalar sudan hoşlanmazlar ve su hiçbir yerde bir şeyler öğrenilebilecek kadar uzun süre kalmayan serserinin biridir derler. Ama genç kayalar yavaşça ve büyüklerine fark ettirmeden konumlarını değiştirmeye çalışırlar. Böylece bir yaz fırtınası sırasında büyükçe bir su akıntısı onları geniş yüzlerinden kazalara yakalayabilir ve söz gelimi vadi boyunca sürükler. Bu işin tehlikesine karşın dolaşmak, dünyayı görmek ve anne babaların baskısından uzakta kendi hanedanlıklarını kurabilecekleri evden uzak bir yere yerleşmek isterler. Kayalar arasında aile bağlarının çok güçlü olmasına karşın gözü pek gençlerin çoğu başarıya ulaşmıştır. Çocuklarına bir zamanlar azgın suların üzerinde pervasızca tehlikeli bir yolculuğa çıktıklarını ve muhtemelen 15 metre kadar inanılmaz bir mesafedir bu, seyahat ettiklerini kanıtlamaya yarayan yaralar taşırlar. Yaşlandıkça böyle gizli serüvenler hakkında böbürlenmeyi bırakırlar. Yaşlı kayaların zamanla çok tutuculaştıkları doğrudur. Her türlü hareketi ya da tehlikeli ya da günah sayarlar. Oldukları yerde öylece otururlar ve genelde şişmanlarlar. İşin doğrusu şişmanlık bir saygınlık belirtisidir ve yaz geceleri genç kayalar uyuduktan sonra yaşlılar ciddi ve korkunç bir konuya dönerler. Hakkında hep fısıldayarak konuştukları ay. Görüyor musunuz nasıl parlıyor, nasıl geziniyor, şekil değiştirerek gökyüzünde der biri. Bir başkası, bakın nasıl çekiyor bizi kendine, nasıl da zorluyor bizi, onu izleyelim diye. Ve bir üçüncüsü fısıldar, işte kafayı yemiş bir kaya. Mükemmel sessizlik, Spencer Halls. İki Alaska Kodiak ayısı örtülü bir vagonu çektikleri bir gece gösterisinde görev aldıkları küçük bir sirkte katıldılar. İkiliye takla atmayı, dönmeyi, amuda kalkmayı ve arka ayakları üzerinde durup ön ayaklarıyla tutuşarak uyum içinde zıplamayı öğretmişlerdi. Sahne ışıkları altında dans eden bu erkek ve dişi ayı kısa zamanda kalabalıkların gözdesi oldu. Sirk, Kanada'dan başlayan, oradan Kaliforniya'ya giden, Batı sahilini izleyerek güneye, sonra da Meksika'ya, Panama yoluyla Güney Amerika'ya, Ant dağlarından Şili'ye ve güneyin en uzak adacıkları olan Tierra del Fuego'ya gitti. Orada bir jaguar hokkabaza saldırdı. Sonra hayvan terbiyecisini çok kötü bir şekilde yaraladı. Ne yapacağını bilemeyen sirk çalışanları korku ve dehşet içinde kaçıştılar. Bu karmaşa içerisinde ayılar yollarına devam ettiler. Başlarında bir bakıcı olmadan kendi kendilerine balta girmemiş ormanlarla dolu, sert rüzgarların estiği güney kutbuna yakın adalardaki ıssız yerlere gittiler. Tamamıyla insanlardan uzak, kimsenin uğramadığı, üzerinde kimsenin yaşamadığı bir adada ve kendilerine uygun bir iklimde çiftleştiler, ürediler ve birkaç kuşak sonra bütün adaları doldurdular. Gerçekten de birkaç yıl sonra iki ayının soyundan gelenler yakınlardaki bir sürü adaya geçtiler ve 70 yıl sonra bilim adamları ayıları bulup heyecanla incelediklerinde hepsinin bir ayının yapamayacağı derecede mükemmel sirk numaraları yaptığı anlaşıldı. Gökyüzünün açık olduğu dolunaylı gecelerde dans etmek için bir araya geldiler. Yavruları ve gençleri kendi etrafında bir daire şeklinde toplarlar, bir kireç taşı yatağına düşen göktaşının açtığı rüzgarın ulaşamadığı yuvarlak ışık saçan bir kraterin ortasında toplanırlar. Camsı duvarları tebeşir beyazlığında zemini beyaz çakılla kaplı bu krater boş ve kurudur. İçinde hiçbir bitki yetişmez. Yukarıda ay çıktığında duvardan yansıyan ışık krateri ay ışığıyla dolu bir havuza çevirir. Bu yüzden krater zemini çevredeki herhangi bir yerden iki kat daha parlaktır. Bilim adamları dolunayın başlangıçta iki ayıya sahne ışıklarını anımsattığını ve bu yüzden dans ettiklerini ileri sürmektedirler. Ancak ikisinin soyundan gelen ayıların hangi müzik eşliğinde dans ettikleri sorulabilir. Pençeleri pençelerinde uyum içinde zıplarken dolunayın ve gökyüzündeki renkli ışıkların altında mükemmel sessizlikte dans ederlerken kim bilir hangi müziği duyarlar kafalarının içinde. Korkunun gölgesi. Mark Dilerm. Gün geçtikçe yaşlanıyordum korkarak. Hiçbir şey yapmadan oturup halime üzülmekle geçiriyordum zamanımı. Ne bir umut ne de iyi niyetli küçücük bir kıpırdı vardı içimde. Kendimden kurtulmam için yok oluşu çağıran karmaşama ne zaman dokunsam belirsizlik dolu yoğun bir gaz tabakasına dönüşüyordu aklım. Her an patlamaya hazır. Hiçbir şey bilmiyordum, hiçbir şey. Güzelim bir yaz akşamının çoğalttığı korkularımla yatağımda cebelleştiğim bir gündü yine. Açık bıraktığım pencereden içeriye süzülen rüzgar ve birkaç kuş sesi ruhumda her an hayata bağlanabilirmişim gibi bir yanılsama yaratıyordu. Oysa bu duyguyu çok iyi biliyordum ve o güne dek beni hiçbir yere götürmediğinin de farkındaydım. Fiziksel durumum dışında bir insan olduğum gerçeği tümüyle anlamını yitirmiş ve ben ne zaman salt bir hayvana dönüşeceğimin düşünü kurmaya başlamıştım. Bunu öylesine arzuluyordum ki çoğu geceler gözüme uyku girmiyor, acı dolu ruhumla sızdığım uykulardan uyandığımda ise kendimi bir hayvana dönüşmüş bulmanın da bir bilinci gereksindirdiğini umarsızca anlıyordum. Böylesi sabahlarda merak dolu bir uyanışın beni ne denli harap ettiğini, durumumun önemi konusunda ruhunda benzer yalımlar hisseden bütün okuyucularım anlayacaktır. Bir pazartesi akşamıydı. Derin bir soluk aldığınızda ya da yakınlardan gelen herhangi bir yemek kokusuyla koşarak pencereden gireceğine inandığınız çocukluğunuzu hatırlayıp bir daha bir daha asla geri gelmeyeceğini bildiğiniz o günlerin acısıyla derin bir karamsarlığa düştüğünüz saatlerden biri. Uzun yıllar olmuştu evimde uykusuz ve yapayalnız yaşamaya başlayalı. Neredeyse 3 yıldır kapımı çalan hiç kimse olmamıştı. Fakat o gece tuhaf bir sezi nihayet bir şeyler olacağını söylüyordu bana. Tedirgindim. Çok geçmeden kapı çalındı. Kulaklarıma inanamıyordum. Haleti ruhiyem nedeniyle yaşadığım bir hayal olmalı diye düşündüm. Dikkatle yeniden dinlediğimde yanılmadığımı, hatta kapıyı çalan kişinin belli bir ritimle şifreli olarak kapıyı çaldığını fark ettim. Tam kapıya yönelmiştim ki bu ritmi daha önce de işitmiş olduğumu belli belirsiz anımsadım. Belleğimi olabildiğine zorluyor fakat şifreyi daha önce nerede duyduğumu bir türlü anımsayamıyordum. Buna karşın müthiş bir titremenin vücudumu sarmakta olduğunu hissedebiliyordum. Hemen ardından da nedensiz bir korku nöbeti, neler olduğunu bir türlü anlayamıyordum. Ama kapı belli aralıklarla özenli bir şekilde çalınmaya devam ediyordu. Yoğun bir giz ve suçluluk duygusuyla belleğim allak bullak olmuştu. Kapı bu şekilde çalındıkça ruhum tıpkı bir otomat gibi duygudan duyguya geçiyor, bedenim tuhaf reflekslerle kasılıyor, gizlenme isteğiyle sarsılıyordu. Öyle ki bütün bunları düşünürken elimde olmadan ışığı söndürmüş olduğumu şaşkınlıkla fark ettim. Kapıyı açıp açmama konusunda hala karar verememiştim. Fakat ruhumu ve her geçen saniye beni biraz daha ele geçiren bu karanlığa daha ne kadar dayanabilirdim bilmiyordum. Kulaklarımı tıkamaya çalışıp gözlerimi kapadıkça kapının sesi çoğalıyor, şifre ağır ağır bir şeyler anımsatmaya başlıyordu bana. Ölü ve çıplak bir kadın bedeni çakıp sönüyordu karanlıkta, genç ve tutku dolu bir ceset, dipdiri bir beden, acıyla kıvranıyordum. Önce kapı çalınıyordu, sonra çıplak, korkunç, acı dolu bir kadın bedeni, boynu ne kadar da soğuktu. Bütün bunları anımsadığımda korkudan tüylerim ürpermişti. Aynamın karşısına geçtim, soluğumu tuttum bir süre, bir ok gibi fırlayıp kapıyı açtım. Eşik uçurumun dibindeydi ve hiçbir şey göremiyordum. Piyanist olmak istemiyorum. Brad Ascott. Güya annem bana hamile kaldığı sıralar porselen fabrikasında çalışıyormuş. Hep aynı şey. Duvarın öbür tarafındaki hırçın kuşları avlayan babama göre bu çok anlamlı bir şeymiş. Müziğe yatkın olman bundan. Yani birbirine çarpan porselen tabakların, kaselerin, fincan ve altlıkların, vazoların, bimboların sesleri etkilemiş olmalı seni. Mr. Mumsford. Larry French. Odacı, tulum daha önce hiç adam öldürmemişti. Çocukken tavşan beslemişti ve ara sıra onları akşam yemeği için öldürmüştü. Enselerine ani bir darbe indirince iş bitiyordu. Öyle pek zeki biri değildi. Ne yapacağı şeyler hakkında suçluluk duyardı, ne de felsefi sorular kafasını kurcalardı. 27 yıl önce güneydeki bu okula gelmişti. Okulda çalışmaya başladığı ilk gün eski bir tulum giydiği için herkes ona tulum demeye başlamıştı. İşte bu yüzden koridorun sonundaki odasında geç saatlere kadar çalışan okul müdürünü öldürmeye gelmişti. Tulum akşamüstü levazım odasına girdi ve bulabildiği en büyük beyzbol sopasını aldı. Sonra koridor boyunca sıralanmış, yeşil renkli metal dolapların arasındaki bir boşluğa gizlendi. Saat onu biraz geçe, müdür odasından çıkıp kapıyı kilitledi ve koridorda yürümeye başladı. Tulum müdürün önüne fırladı. "Söyle bakalım Tulum," dedi müdür. "Gecenin bu vakti ne yapıyorsun burada?" Tulum'un alnında ter damlacıkları belirmeye başladı ve sopayı iki eliyle kavradı. Zenciydi ve 1.80'lik boyuyla müdürün karşısında bir kule gibi duruyordu. "Sizi öldürmeye geldim," dedi Tulum. "Ama neden, sana ne yaptım ki?" "Bana lakap taktığınız için," dedi Tulum. "Bu okulda siz dahil kimse gerçek adımı öğrenmeye çalışmadı. Gerçek adımı bilen tek insan şu maaşımı veren kadın. Ama o bile zarfın üzerine Tulum yazıyor. Çocukların 4 yılda adımı öğrenmesi gerekir. Lanet olsun, ben onların çoğunun adını biliyorum. Bu sabah birkaçını durdurup gerçek adımı biliyorlar mı diye sordum. Bana deliymişim gibi baktılar. İşte bu yüzden sizi öldürmeye geldim." Müdür zaten kısa boylu bir adamdı. Şimdi ise omuzları daha da çökmüştü. Üzgün ve şaşkına dönmüş bir hali vardı. "Peki," dedi, "senin gerçek adın nedir?" "Ralph Mumford," dedi Tulum. "Mumford bir zenci için garip bir isim," dedi müdür. "İngilizce değil mi?" "Bilmem." "Gidip öğrenmelisin," dedi müdür. "Okul kütüphanesine gidip öğrenmelisin. Şey, baksana, eğer kendim ve öğretmenlerim adına seni gerçek isminle çağıracağımıza söz verirsem beni öldürmezsin değil mi?" Tulum biraz düşündü, kararsız gibiydi. Sonra, "Bakın, bu adilce. Eğer öyle yaparsanız sizi öldürmek zorunda kalmayacağım." Müdür yorgun görünüyordu. Çok çalışıyorsunuz dedi tulum. Bir Hristiyan akşam yemeğini hep karısıyla yemelidir. Müdür içini çekti. Sanırım haklısınız Mr. Mumford. Doğru bir şey değindiniz dedi. Sonra döndü ve karanlık koridordan aşağıya oyun alanını gösteren yeşil çıkış yazısına doğru yürüdü. Onbaşı Richard Brightigan. Bir zamanlar onbaşı olma hayallerim vardı. İkinci Dünya Savaşı'nın ilk yıllarında Tacoma'da ilkokula giden bir çocuktum. Askeri kariyer yapabilmeniz için kusursuzca düzenlenmiş büyük bir kağıt kampanyası başlatmışlardı. Çok müthiş bir şeydi ve şöyle işliyordu. Eğer 300 kilo kağıt getirirseniz er oluyordunuz. 400 kilo kağıt getirirseniz onbaşı. 600 kilo getirince de çavuş rütbesini alıyordunuz. Kağıt miktarı arttıkça da generalliğe kadar yükseliyordunuz. Sanırım general olmak için tonlarca kağıt gerekiyordu. Belki de 6 ton kadar. Kesin miktarı hatırlayamıyorum ama başlarda general olmak için gereken kağıdı toplamak çok kolay gözüküyordu. İşe evin etrafında öylesine duran kağıtları toplamakla başladım. 15-20 kilo kadar toplamıştım. Böylece biraz hayal kırıklığına uğradığımı kabul etmeliyim. Nedense evin tıka basa kağıtla dolu olduğu gibi bir fikir vardı kafamda. Gerçekten de her tarafta kağıt olduğunu düşünüyordum. Kağıdın yanıltıcı olması ilginç bir şey doğrusu. Gene de bunun cesaretimi kırmasına izin vermedim. Bütün gücümü toplayıp dışarı çıktım. Kapı kapı dolaşıp insanlara savaşı kazanmamız ve kötülüğü tamamen ortadan kaldırabilmemiz için kağıt kampanyasına bağışlayabilecekleri bir kenara atılmış gazete ve dergileri olup olmadığını soruyordum. Yaşlı bir kadın sabırla gevezeliklerimi dinledi ve okumayı henüz bitirdiği Life dergisini elime tutuşturdu. Ben neye uğradığımı şaşırmış, elimde tuttuğum dergiye bakarak orada dururken kapıyı kapattı. Dergi sıcaktı. Bir sonraki evde hiç kağıt yoktu. Hatta kullanılmış bir zarf bile. Çünkü başka bir çocuk benden hızlı davranmıştı. Bir sonraki evde ise hiç kimsecikler yoktu. Bir hafta böyle kapı kapı ev ev sokak sokak dolaşarak geçti. Sonunda er olabilmek için gerekli kağıdı toplamıştım. Lanet olası küçük er işaretini cebime atıp eve döndüm. Bizim sokakta çoktan kağıt subaylar, teğmenler ve yüzbaşılar vardı. Hatta işareti ceketime diktirme gereği bile duymadım. Bir çekmeceye atıp üstünü çoraplarla örttüm. Sonra birkaç gün ümitsizce aramaya devam ettim ve şansıma bir bodrum katında yığınla Colors sözlüğü buldum. Bunlarla onbaşı rütbemi alıp çorapların altındaki er rütbesinin yanına koydum. En iyi elbiseleri giyen, yığınla cep harçlığı olan ve her gün öğleyin sıcak yemek yiyen çocuklar çoktan general olmuşlardı. Nerede çok dergi olduğunu biliyorlardı. Babalarının altında arabaları vardı. Oyun alanının yanında ve okuldan eve dönerken subay havaları takınarak çalımla yürürlerdi. Kısa bir süre sonra, bir gün sonra sanırım, görkemli askeri kariyerime son verdim ve başarısızlığın karşılıksız olduğu için iade edilmiş bir çek ya da kırıklarla dolu bir karne ya da aşk ilişkisini bitiren bir mektup ve okuduklarında insanları inciten sözcükler olduğu Amerika'da hayal kırıklığına uğramış kağıt gölgeler arasına katıldım. Otopsi, George Haim. Ölü büyük ameliyathanede beyaz masanın üzerinde yalnız ve çıplak uzanıyordu. Boğucu beyazlıktaki ameliyathanenin acımasız dinginliği sonsuz işkencenin çığlıklarıyla hala titreşiyor gibiydi.